Adalet Ağaoğlu, Sessizliğin ilk Sesi. Pansuman ve yemek arabalarının, tekerlekli sedyelerin, çekilen karyolaların, gıcırdayan kapıların, koridorun bir ucundan öteki ucuna bağırışan hasta bakıcıların, hastaneye ek yapımın gürültüleri ansızın durdu. Asansörler bulundukları noktada asılı kaldı. Dışarıda açık bırakılmış bir camın kapı altından odaya üfürdüğü soğuk bahar rüzgarı uğuldamaz oldu. Hastane hademesinin gülüşü olduğu yerde olduğu gibi dondu. Üniversite hastanesi avlusundaki öğrencilerin hep bir ağızdan haykırışları da sessizlik perdesi ardında kaldı. Kendi içinin gürültüsü en son dindi. Kardeşinin nabzı avucundaydı. Şimdi orada bir damarın ses vermesini bekliyor. Zaman biriminin en kısa süreç içinde hiç gürültüsüz bir atışın ses büyütecinden geçerek avucunda kendini duyurmasını bekliyor. Bir ağma anı değilse ne? Bir ağma zamanı. Sessizlik şimdi durduğu yerde bu boşlukta asılı kalamaz. Sessizlik de ağır. Yeni bir şeye dönüşür, sessizlik sesini er geç duyurur. Uzun yaz gecelerinin boğuntulu dinginliğinde büyüdüğünü duyuran bir tohumun sesi gelir. Sessizliğin kapısını vurur, onu uyarır. Yaşamaya perdelerini indirmiş, kapılarına dayak vurmuş bütün evleri dürtükler. Karartılmış sokakları, viran bağları, türküsüz, kahkahasız bahçeleri diriltir, camları zorlar. Sessizliğin doğurduğu ilk ses er geç soluğunu üfürür. Bir damarın hiç vurmamış, bir suyun hiç akmıyormuş gibi durmasını engeller. Ona yeni bir kıpırdanmayı taşır. Bu kıpırdanma hemen neredeyse işitilir. 1. O geceler öyleydi. Korku salt dağları değil, kapıları, pencereleri, yürekleri de beklerdi. Işıklar karartılır, sesler kısılır, çocuklar yüksek sesle gülmesinler diye azarlanırdı. Parmaklar sürekli iki dudak üstünde, gözler ağızlara götürülen lokmaları saymaktı. İnsanlar ölmeden ölmüş gibi yaparlarsa, kara kuşun kanadı onlara değmeden geçebilirdi umarlardı. Ölgün bir ışıkta kardeşinin sökülen gömleğini dikiyordu. Babası yeni sedire uzanıp orada kaybolmuş, annesi sık sık iç çekerek çorapları yamıyor. Bu evde hep aynı saatlerde hep aynı şeyler oluyor. Ansızın dışarıdan, bahçeden kardeşinin sesini işitti. Koş, çabuk koş, şu karpuza bak. İğneyi eline batırdı. Bunda bile hemen hemen bir serüven, bir yaşama tadı var. İğneyi eline batırmasıyla istemeden ağzından fırlayan ay sesi bile sessizliğin boynuna takılmış bir çıngırak gibi çekici, sevindirici. O iğne eline batmamıştı ki, bu ay sesi her tür gürültüden, her tür yaşama sevincinden korunmuş odanın can damarına batmıştı. İrkilen sessizlik gibi gömleği de odada bırakıp dışarı koştu. Kapı eşiğinde birden yıldızlarla dolu gökyüzünü gördü. Başını kaldırıp yukarı bakmayı tümden unutmuş muydu, yoksa bu ışıklı gökyüzü epey öncelerden bu yana ilk kez kente, bahçeye, onlara böylesi yakın mı gelmişti? Durgun gecede yıldızların çıtırdadığını duydu. Taşlar birbirine sürtülerek kıvılcımlanıyor, üst üste kibritler çakılıyor, karanlık sokaklara, dar caddelere, karartılmış pencerelere ışıklar yağıyordu. Erkek kardeşinin bir karpuz kökünün başında yüzü koyun yattığı yerden hiç kıpırdamaksızın kendisini çağırdığını unuttu. Işık ise ancak doğanın onlara sunduğu aydınlığa, salt gökyüzünde rastlanabilen Luna Park ışıklarına, oradaki uzak sevince bakıp kaldı. Yıldızlarla dikilmesi gerekli gömlek arasında bir yerde durdu. İçi yosun tutmuş havuzdan bir kurbağa sıçradı. Kardeşinin kendisini çağırmış olduğunu o zaman anımsıyor. Yine de kurbağanın ne yana sıçradığını görmeye çalışıyor, yıldızların otları yeterince aydınlatıp aydınlatmadığını bilmek istiyordu. O sıra kardeşinin sesini yanı başında duyuyor. Kırgın, küskün bir ses. Kaçırdın. Neyi? Karpuzun büyüme sesini işte. Otlara bakıyordum, daha doğrusu gökyüzü. Geçen ay diktiğimiz karpuzun yanına hiç uğramıyorsun. Kırgınlıktan öte belli bir hırçınlıkla konuşuyor şimdi. Ürünü fındık büyüklüğünde olmuş. Yarın ceviz kadar olacak, sonra portakal kadar. Büyüdüğünü duyuruyor. Durmadan nasıl büyüdüğünü gözle seçemezsin ama sesiyle duyabilirsin. Bu bahçede duyabilirsin. Sense nasıl büyüdüğünü hiç dinlemiyorsun. Hep içeridesin. 9 yaşlarında bir oğlan bir gömleğin ille dikilmesi onarılması gerektiğine de inanmayabilir. Ölüme boğulmuş sessizliği bağırtmak için bir iğnenin gerekli olduğunu inanmayabilir. Gökyüzünün yanan maytaplarıyla o güne dek yaşamlarına girmiş tek bayram yeri olduğuna da inanmayabilir. Bu nedenle hemen hemen omuz silkiyor, içeri giriyor. Annesine karpuzdan hiç söz etmiyor. Bir daha kimseye, kız kardeşine bile söz etmiyor büyüyen karpuzun sesinden. Her gece toprağa yüzü koyun yatıyor, bu karanlık dünyanın ortasında bir kendisi, bir de karpuz yavrusu varmışçasına, arkası geride kalan her şeye dönük, soluk almadan bir büyümenin sesini dinliyor. Koyu sessizliğin doğurmasını bekliyor sanki. Babaları sabah giderken onun bir şişenin ağzına konmuş peygamber devesine bakıp durduğunu görmüştü. Akşam dönünce de yine karpuz kökünün başına yüz koyun yatmış buldu. Sen ne zaman bir işe yarayacaksın? Söze sese dökmüş olması gerekmez. Her zaman hep bunu söylüyordu babaları. Her zaman. Duruşu, bakışı, yürüyüşüyle. Sonra da soyunup dökünüp pijamalarını giymek, odasındaki sedire uzanıp orada kaybolmak üzere içeri giriyordu. 2. Kardeşi, işe yaramak, sinmek, sindirilmek ya da geri kalan zamanda tümüyle silinmekse ben bir işe yaramak istemiyorum dedi bir gün. Yıllar sonra, çalışmak, belki de yaşamak üzere büyük kente gideceği sabahın gecesinde usulca kız kardeşine sokulmuş böyle demişti. Babaları sedirinde bir yandan bir yana dönüyordu o sıra. Anneleri turşuluk salataları bıçaklıyordu. Bıçağın düzgün aralıklarla hıyara saplanışındaki ses ortalığı kaplıyor, odanın alışılmış suskunluğunu tedirgin ediyordu. Tek düze her hareketten, tek düze her sesten bir öldüren bir zorba. Ölümün ta kendisi anlamı çıkan o sesten neden usanılmış olursa olsun, şimdi avucundaki nabızda buna yakın bir şeyi, düzgün aralıklarla bir atışın sesini duymak istiyor. Ancak bir tohumda ya da bir nabızda bu tek düzelik dirimin sesi olabilir. Saatin boş tiktaklanışlarında değil, pervanenin soluk ampule kanat çırpışında değil, merdivenlerin süpürülüşünde, odunun kesilişinde, sobanın karıştırılışında değil, salatalıkların bıçaklanışında da değil, tek düzeliğin öldüğü bu tür bir dinginlik güven sarsıcıydı. Güven sağlanmasına onca özenilmiş, onca yorulmuş bu evde tek düzelik korkutucuydu. Aşılması gerekli bir ölüm gibiydi. Kardeşinin büyük kentteki ilk yıl sonu. Aralarında artık salt bir otobüs camı bulunan ilk karşılaşma. Bakışlardaki sevinç camı kolayca aşıp geçiyor, o camı kolayca delip birbirine ulaşıyor. Çok seviniyor olmaktan utanmış bir sevinçti bu. Daha sonra bir kahvede uzun süre oturdular. Gece yapılmış o otobüs yolculuğu, o utangaç sevinç, hüzünle baharatlanmış bir coşkunun başlangıcını ulandı. Çok erken bir saat. Her yanı aynı rengi boyayan kapalı bir gökyüzü. Karayı denizden ayıran birkaç ton kuyruktaki beton yükseltiler dizisi. Yalnız denizin değil, insanların üstüne abanan beton yükseltiler dizisi. Kahvenin yanı başında bir vinç boşanıp iniyor, yüklenip yukarı kalkıyordu. Bıçağın hıyara saplanışından çıkan sesin yüksek betonlara uyumlanışı gibi bir ses çıkarıyordu. Ama bu da her an artarak bir yandan gelip bir noktada düğümlenen kamyonların, otobüslerin, arabaların korna sesleri, egzoz patlamaları da şimdi kahve içtikleri masaya sessiz bir film görünümüyle yansıyor. Buluştuklarından bu yana her şeye gülmüşlerdi. Alışılmışı bozmaktan, tek düzeliğe bayrak açmaktan gelen bir coşku. Sorgusuz sualsiz, açıklamasız bir buluşmanın getirdiği coşku. Ne biri ötekine işini, savaşmak zorunda kaldığı alanları soruyor, ne öteki buna evin koyu sessizliğini nasıl yırtıp çıktığını. Buna izin yoktu oysa. İzin. Beklenirse hiç gelmeyecek, hiç alınamayacak olan. İki yanı iyice korunmuş, iki yanına sıkı duvarlar çekilmiş düz bir çizginin yan çıkmalara nasıl izin olabilir ki? O zaman bu çizgiyi koruyan duvarlardan bir gedik açabilirsin. O gedikten dışarı ikinci bir çizgi çekebilirsin, başka bir kola ayırabilirsin. Tıpkı bir karpuz sürgünü gibi. Sesini duyuran bir tohum. Kardeşinin coşkusu da bir buluşmanın getirdiği sevincin ötesinde bir coşkuydu. Bu yeni çizginin her yanını açık tutarak sürekli beslemeye özen gösteriyordu. Onları kahveye getiren sürücüye de sabahın köründe orada yolcu bekliyor, sonra da bizlerden sadece 20 lira istiyorsunuz. Oysa 100 lira, 1000 lira istemelisiniz bayım ve sevinmelisiniz dedi. Bir coşkuyu beslemek, çoğaltmak, yeni açılan gedikten uzanan yolu sonsuza dek açık tutmak için olanaklarını sonuna kadar zorlamak istemişti ama cebinden de 100 lira çıkmamıştı. İkisi de tam zamanında atlayıp yakalamasalar bu düşsel, sırçadan coşku yere düşecek, tuzla buz olacaktı. Taksi sürücüsü kardeşini alayla gülümsemiş olabilir, kendisiyle alay edilip edilmediğini düşünmüş de olabilir. Ama kardeşi, niyetim iyiydi dedi kahvede. Ona güzel bir gün başlangıcı sunmak istemiştim. Oysa ben yanlıştım. Güzel gün başlangıçlarının artık salt parayla sunulabilir bir şey olması yanlış. Öfkeyi beslemek, acıyı yenmek için güldü. Umalım da çabuk unutsun bu sabahı. Acının ucu sivri. Değdiği yere oymak değil çabuk. Kız kardeşi de bunu engellemek için beni unutmamasını istiyorum dedi çabucak. Güne şu ya da bu şekilde yeni bir davranış görmekle başlamak düşündürür kişiyi. Yani şu ya da bu şekilde yeni bir davranış görmekle başlamak düşündürür kişiyi. Yani yeni bir şeyi düşündürür demek istiyorum. Ah biz mi çıkarttık savaşları? Biz mi? Biz mi unutturduk çocuklara çocuk olduklarını ve gençlere genç olmadan önce yaşlanmayı? Biz mi? Biz mi unutturduk analara babalara konuşmayı, gülmeyi? Biz mi anlattık onlara para, para, para, parasız hiçsin sen diye? Gözlerdeki ışığı söndüren biz miyiz? Gençliğe adım atanlar ya da ta içinde olanlar mı? En çok 19'undaydı kardeşi. Fazla değil. Kim bütün bu yaşamasızlıkları, katılıkları, pislikleri, bu sessizlikleri bunca üretebilir 19 yıl içinde? Kahveden çıkıp ince bir kar altında uzun süre yürüdüler. Büyük kentin hızı, insanların onların ne coşkusuna ne acısına katılmaksızın akıp gidişleri, bunun böyle tıpatıp böyle algılanışı. Yeni bir dünyada yeni gedikler açmak için çaba harcamaya gebe bir gün. Öncelikle iğneyi eline batırdığı gecenin içinde atılan ay çığlığının bile önemli bir devinim olduğu duygusu silinmeliydi. Bu silindi. Şimdi akşam. Kardeşinin yaşadığı odaya bir şişe şarap götürdüler. Şişeyi coşkusuna bir tören saygısı katarak açıyordu kardeşi. Açarken sana yeni şiirlerimi okuyayım demişti. Şiir mi yazıyorsun diye sormadı. Hep şiir yazıyordu ona kalırsa. Ayrıca törenin havasını bozgunluğa geri çekilmeyi itmemek de gerekiyordu. Yemeğe oturulmadan önce birer yarım bardak içilmişti. Açık fes renginde duru bir parlamayla çalkalanıyordu bardaklardaki şarap. Ağır, kıvamlı da görünüyordu. Önceden öyle kararlaştırılmasına karşın şiirlerin okunması için yemek sonrası beklenmedi. Kardeşi iyice konuşur gibi okuyor. Tek tek göğüslenmiş sevgisizliklerden, bir çölde ansızın bir dikenin ucunda açıveren ateş rengi çiçeklerden, o çiçeklerin avulu kokusundan anlatıyor. Örselenmenin güzelliğinden söz ediyor. Hiç ummadığı bir sırada değil, pek hala umduğu bir sırada kız kardeşinin ağladığını gördü. Onun da kirpikleri çırpınıyordu. İnsanları sevindirmek, onları biraz gülümsetmek, onların kaygılı yaşamlarını ta içten, yürekten patlayan görüşlere dönüştürmek isterdim diyor. Ama çiçeklerimiz bir demet hüzünken sonunu getirmemişti. Sonu belli. Hüzün yerini ta içten patlayan bir gülüşe bıraksın diye hüznün bütün basamaklarını tek tek çıkmak gerekecek. Sürekli çıkılacak. Sevinç yedeğimizdi. Yedekte taşınan bir şey bir akşam için de olsa önlerine koymak, onu bu sofraya oturtmak çabasıyla gülüyor. Babam yine sedire kıvrılıp uyuyor mu akşamları? Bildiğin gibi. Annem de sık sık iç çekiyor ve çorap yamıyor. Öyle. Annem yine de bir sestir. Kendisi kadar bir ses. Annemizi severiz. Babama takılmıyor musun bu çürük elmaları nereden aldın diye? Tek başınayken olmuyor. Anneler gibi olunuyor tek başınayken. Susmuşlardı. Yağmurun ya da sulu bir karın eğri pencerelerdeki tıpırtısı duyuluyordu. Satın aldığı döküntülerle alay ettiğimi sanıyordu babam. Ya neydi? Yok demişti kardeşi. Babama salt yaşadığımızı duyabileceğimiz başka bir yol bulamamanın beceriksizliğinden sataşıyordum. Onun soluk soluğa ucuzluk pazarlarından, kıyı köşeden bulup buluşturup eve taşıdıklarına ya da buna benzer bir yığın şeye. Beni sevmiyor değil mi? Seni de sevmiyor. Ben onu seviyorum ama. Hakkını yemek zorunda kaldığımız biri kadar. Sataşıyordum. Sen de sataşıyordun. Nabzımızın attığını duyabilmek için başka hiçbir şey gelmiyordu aklımıza. Bir nabzın attığını duyabilmek için başlanıp kavgaya, kırıcılığa dönüşen, ardından da daha ağır bir sessizliği getiren o takılmalardan, acınası şakalardan, bu zorlamalı patırtılardan da nicedir ve sanki bir anda boşalmıştı baba evi. Bir hastanede en büyük sessizliğin ansızın başlayıvermesi gibi. 3. Şimdi, yıllar sonra, kardeşinin nabzını avucunda tutuyor. Oradan bir sesin tokmağı yedikçe gümbürdeyen davul gibi ortalığa yayılarak herkesi, her şeyi, en başta da kardeşini, onu, ta kendisini ayağa kaldırmasını bekliyor. Mavi tulumlu küçük bir oğlan çocuğunun sokak aralarda gümbürdettiği oyuncak bir davulun sesi de olabilir bu. Durağan, yarı ölü bir küçük kentin sokaklarında olağanüstü bir şeyler yaratmak. Oralara bir ses, bir canlılık taşımak. Buna çalışmanın bilincinde olamazdı henüz. 5-6 yaşlarında yüksek sesli istekleri bulunmayan, kendine yettiğini düşündüren bir çocuk. Doğdukları kenti ağır, sıcak bir gün yine. Yine hiçbir kıpırtı yok. İnsanlar gölgelere çekilmiş, zirin duvarların içine saklanmış birer eski şarap küpü. Coşkusuz, şiirsiz bir küçük kentin esintisiz bir öğle üstünde bazen ölgün bir esneme, belki bir çocuk ağlaması, bir usul yer sarsıntısıyla ürpermek belki burada bazı insanların yaşamakta olduğunu bildiriyor. Bu insanlar ansızın bir davulun sokak aralarında güm güm çalmaya başladığını duyuyorlar. Başka bir dünyadan bu kentin sokaklarına olağanüstü bir şeyler inip gelmişler sanıyorlar. Pencere, kapı önlerine, duvar diplerine çıkıp duruyorlar. Davulun sesi her an biraz daha çılgın vuruşlarıyla yankılanıyor. Bu sese aynı çılgınlıkta bir başkaldırıyı çağrıştıran haykırışlar ekleniyor. Duyduk duymadık demeyin. Duyduk duymadık demeyin. Kim bu? Neyi duyacağız? Neyi duymadık demeyeceğiz? Ölgün enes seslerinde böyle bir telaşla, korkuyla soruyorlar insanlar birbirlerine. Neden sonra davulu çalanın bir çocuk olduğunu anlıyorlar. Onun geçtiği her sokaktaki, her aralıktaki bir anlık devingenlik davulu çalanın bir çocuk olduğunun anlaşılmasıyla sönüyor, sörpüyor. Olağanüstü hiçbir şey yok demek. Başka dünyalardan gelen bir şey yok. Oh, yok, yok. Hepsi eski yerlerine, gölgeliklere, minderlerine dönüyorlar. Sedirlerine. Bu insanlar az önce olağanüstü bir şeyler olmasını hiç beklememişler gibi, şimdi olağanüstü bir şey olmadığı için seviniyorlar. Yine durgun, durağan, çocukların varlığını unutturan, onların kendilerini duyurmalarına yetmeyen uzun günler yaşandı. Ağaç diplerinde, serin avlularda taş gibi oturuldu, hep oturuldu, hep oturuldu. Çocuk da yaz sonuna doğru bütün camları taşa tuttu. Kız kardeşi bunu görmüştü. Kardeşinin erişebildiği bütün camları nasıl taşladığını görmüş, hiç görmemiş gibi yapmış, camları onun elinden kurtarmamıştı. Kurtarmadıkça camları kendisinin taşladığını bile sanmıştı. Babası çocuğu taşa tuttuğu camların dibinde dövdü. Ona camları neden taşa tuttuğunu sordu. "Ben camları taşlamadım," demişti o da. "Ben camları taşlamadım." Sonra, çok sonra, büyük kentteki o küçük odada şarap içerlerken kız kardeş hiç zorlanmaksızın ayırt ediyor. Kardeşi şiirini okuyordu. "Camlarda ölümü taşa tutmak," diyordu. "Öldüreni taşlamak camlarda, can alan sessizliği." Camlarda ölümü taşlamış bir elin şimdi kendi eli içinde duruşuna bakıyor. Bu elin bileğinde bir damarın atmadığını artık kimseler inandıramaz onu. Bu damar ses veriyor. Bu ses bir ucu rayından çıkıp sarkan lekelerle dolu soluk mavi perdeyi, tavanda globu düşmüş çıplak ampulü, globdan arta kalan dökük sıvaları, yüzü kirli, aşınmış oksijen tüpünü, kapağı örtülmeyen çelik başucu masasını, hastayı günlerdir üstünde taşıyan soğuk demir karyolayı, sessizliği, sessizliği, her şeyi siliyor. Sessizlik gittikçe daha uzak şimdi. O damarın atışı ise yakın. Her an daha yakın, daha da yaklaşacak. Bir alma anında bu denli yakın olan bundan sonra çok daha yakın olacak. Kardeşinin bileğini bıraktı. Yalnız onu.